Hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'dan, Kalbin Frekansı'ndan herkese merhabalar. Benden İsrail Hüz Genç, Genç Zamanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli bir ağabeyimi ağırlamaktan bugün onur ve şeref duyuyorum. Süleyman Ragıp Yazıcılar bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk Salih. Ben de senin şahsında dinleyicilerimize merhabalar diyorum. Teşekkür ediyorum böyle bir güzel programa davet edildiğim için. Hayırlara vesile olmasını dilerim.
İnşallah, amin diyoruz bizler de. Radyomuzun İstanbul ve Ankara frekansları malumunuzdur ki artık değişti. 105.0, 105 diyebiliriz İstanbul için ve 104.9 da Ankara frekansı. Bunu hatırlatarak başlamış olalım. Erkam Radyo Türkiye'nin her yerinde artık gönülleri, kalpleri seslenmeye devam edecek diye başlangıcı yapalım ve çok kıymetli abim Süleyman abiyle bugün ne konuşacağımızdan bahsedeyim. Genç Dergisi 12. yılında ve 12. yılına yenilenerek giriş yapmış oldu. Derdimiz büyük, yolumuz uzun dedi Süleyman abi editörden yazısında. Bugün aslında gencin hem bu derdinden hem yolundan hem de nasıl bir yenilenmeye girdiğinden bahsedeceğiz. Yayıncılık anlamında bir risk oluşturan aslında bir açıdan yenilenmeyi konuşacağız. Nasıl böyle bir tercihte bulunduk? Ben her ne kadar Genç Dergisi'nin yazı işleri bünyesinde olsam da bunu direkt olarak bu işin öncüsünden dinlemeyi bugün istedim ve Süleyman abi davet etmiş oldum. O da sağ olsun kırmadı ve bugün bu bağlamda konuşacağız. Çünkü daha önceden Süleyman abiyle birkaç kez daha radyo programı yapmıştık ve kendisiyle farklı bağlamlarda konuşmuştuk. Fark etmeden oralara da girebilirim abi. Şimdiden söylemiş olayım.
Yani muhtevayı az çok sınırlamış gibi olduk. İstediğimiz şekilde genişletebiliriz beraber.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz. Dilerseniz o zaman başlamış olalım. Süleyman Ragıp Yazıcılar, Genç Dergisi editörü, Uluslararası Genç Derneği Başkanı. Kendisi çünkü belki direkt olarak tanıtmaya girmeyeceği için ben tekrardan söylemiş olayım. Bugün de Genç Dergisi'nin 12. yılına giren Genç Dergisi'nin ebedi gençlik sloganıyla yıllardır gönüllere, kalplere giren ve gençliğin hakikaten vicdanen ve kendini bulduğu bir dergide editörlük yapan Süleyman abinin nasıl böyle bir tercihte bulunduğu, derginin yenilenmesi noktasında biraz bundan bahsedeceğiz ve Genç Dergi bundan sonra neler yapacak, bunları soracağız. Dilerseniz soruyu sorayım abi o zaman.
Buyurun. Lütfen.
Yani size kendinizi tanıtma şeyi vermek istemedim çünkü muhtemelen işte diyecektiniz ki Genç Dergi'nin yürütücüsü diyecektiniz sadece. Biz de dedik ki Süleyman abi biraz daha aslında tam olarak anlatalım.
Eyvallah. Peki.
Abi Genç Dergisi şu an 130. sayısı ve en başta dikkatimizi çeken ebat değişmiş. Boyut
Doğru.
büyümüş.
Doğru.
Sayfa değişmiş artık sayfalar. O parlak sayfalar yok. Yerine gazete kağıdı gibi toplumun genel algısına göre bir kağıt var ve hani artık muhtevası da sanki içeriği de biraz değişmiş. Yazılar büyümüş, tasarımı değişmiş. Yani yenilenen bir Genç Dergisi görüyoruz. Bu süreçten bahsederseniz en başta çok seviniriz.
Olur.
Niye böyle bir şey girişti Genç Dergisi?
Olur. O zaman biraz geriden alalım. Yani Türkiye'de sonuçta 12. senesine ulaşan bir derginin editörü olarak birkaç şey söylemek isterim. Birincisi, dergiciliksen maksat hakikaten okutmaktır. Yani okunmak çok önemlidir. İlgi çekmek, beğenilmek, takdir toplamak, bir yazının bir gençte ya bir değişime, dönüşüme vesile olması ya da bir muhtevanın, okunan bir makalenin, bir yazının, bir köşe yazısının, bir röportajın ya ne kadar güzel oldu, harika, bu bana dokundu, bunun içinde hayat var denmesi çok önemlidir. Biz 12 senedir Genç Dergisi'nde bu anlayışla yoldayız, işin doğrusu. Yani Genç Dergisi çıkarken kurucumuz, hakikaten öncümüz, yani bizim editör olarak asıl ustamız Mehmet Lütfü Arslan ağabeyin ve çevresindeki o kadronun, o yayın kurulunun, o yazı işleri ekibinin hep derdi buydu. Ki o zamanlar ben belki 19-20 yaşlarında bir stajyerdim. Yani o günlere şahit oldum. Şu an 33 yaşına geldim. Yani yaklaşık 12 senem bilfiil Genç Dergisi'nin içerisinde. Yani o şimdi bakıyorum diyelim ki kartlara. İşte bir dönem hiç bir sıfatın olmadığı kartlar taşımışım. Bir dönem muhabir kartı taşımışım. Bir dönem yazı işleri yazmış. Bir dönem yayın kurulu yazmış. Bir dönem işte şimdi diyelim ki yazı işleri müdürü yazıyor.
Başkan yardımcısı yazmış mesela.
Evet, yani şimdi bakıyorum çok tatlı bir serüvenimiz de olmuş.
Evet.
Bu yüzden o günleri gördüğüm için eskiyle bugünü ve yarını az çok kıyas edebiliyorum. Ya da bu anlamda öngörülerim olabiliyor. Yani gencin derdi İlk günden bu yana Türkiye'de gençliğin kalbine dokunacak, gençliği cezbedecek bir yayıncılık anlayışıydı. Ve ben hakikaten bu noktada Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimizin şahsında o kadroların, o öncü isimlerin, o güzel yayın kurulunun, o yazı işlerindeki arkadaşlarımızın çok emeği olduğunu ve gayet de başarılı bir çizgi, başarılı bir üslup, başarılı bir yayıncılık anlayışı ortaya koyduklarına inanıyorum. Ben de zaten haddi zatında o geleneğin bir devamcısıyım. Yani. Şu anda bu pozisyonu da yürütürken zaten yeniden ve devam eden bir süreç olarak Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimizle, yayın kurulundaki o güzel kıymetli insanlarla, büyüklerimizle, arkadaşlarımızla istişareli bir şekilde bu süreci götürmeye gayret ediyorum. Çünkü biz hep bir kolektif hareket olduk. Yani biz şahıslar üzerine bina edilen, şahısların varlığıyla kaim, şahıslar ayrıldıktan sonra çöken bir yapı, bir anlayış olmak istemedik. Genç Dergisi de bu noktada ne Mehmet Lütfü Arslan'la ne Süleyman Ragıp Yazıcılar'la kaim bir yapı değil, bir anlayış, bir hayat tarzı, bir belki kolektif hareket olduğu için avantajı var. Bu yüzden biz editörden yazısında da belirttim. İlk günden bu yana değişimi zorlayan, değişimden korkmayan, yeniliklere açık olan, hayatın içinden hayata doğan bir anlayışla yayıncılığımızı sürdürdük. Meseleleri ciddiyetle ele aldık, korkusuzca ele aldık. Zor ya da hakikaten hakkında çok ihtilaf olan konulara girme cesareti gösterdik. Yazarlarımız birçok mevzuyu rahatlıkla ele aldılar. Çünkü dergicilikte ister istemez sınırlar, hudutlar olabiliyor. Evet, bu evet. Televizyonculukta da böyledir. Birçok yayıncılıkta bu işler böyledir. Şundan dolayı söylüyorum. Her yayının kendi içerisinde bir çizgisi, bir amacı, bazı sınırları, bazı genişlikleri olabilir. Biz de gençte de biz şuna inandık başından beri. Ya biz Türkiye'de gençlik denince hakikaten gençliği konuşabilecek bir yürek taşıyan, bir inanç taşıyan, bir fikir genişliği taşıyan insanlarla yol yürüme. Başından beri gaye buydu. Yani ne böyle şahıslar üzerinden ya da küçük böyle dar çevrelerin çıkardığı dergiler olmak istedik. Ne de böyle zaten bir şekilde çıksın, çıkmış olmak için çıksın. Yüzüne bakan olmasa da, işte kimse almasa da, kimse sevmese de, ya ben burada istediğimi yaparım, ben bu dergiyi çıkartırım. İşte mali yüküymüş, stratejik hamleleriymiş, önüymüş, ardıymış, sonuymuş, bunlara hiç bakmam. Yani ne doğru biliyorsak yazarız ya da yazdırırız. Teveccüh görse de görmese de, değişiklik yapsa da yapılmasa da, satsa da satmasa da bu bir şekilde devam eder. Mantığında hiç olmadık. Çünkü bunun gençliğin doğasına, tabiatına aykırı olduğunu düşündük. Gençlik değişen bir şey, dönüşen bir şey. En zor yaş kuşağı, belki 17-25 yaş aralığı deniyor. Ve burada insan değişimlerini yaşıyor. İnançlarını sorguluyor, hayatını sorguluyor. Anne babasıyla ilişkilerini tekrardan gözden geçiriyor. En hayati kararlarını veriyor. İş konusunda bir yönelimi oluyor, eş konusunda bir tercihi oluyor. Ve burada bir fikriyatla hareket ediyor. Hep söyleriz insan duygulardan ibaret, insan düşüncelerden ibaret, insan davranışlardan ibaret. Genç Dergisi de insanın duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını hep müsbet yönde, hep hayırlı yönde, hep iyi yönde, hep hakikaten hakikat yönünde yönlendirebilecek bir kudrete sahip olsun istedik. Bunun sebebi ve bunun gereği olarak da biz bugüne kadar zaten her sene Ekim ayında bir değişime gittik. Yani değişimi değişmez bir ölçü olarak koyduk başında derginin.
Evet.
Yani yazı işleri değişti, yayın kurulu değişti, editörler değişti, sayfalarda yazarlar değişti. Bunlar çok önemli şeyler. Bu değişim şundan dolayı kaynaklanıyor. Hayat değişiyor, hayat akıyor. Bir şekilde toplumsal hadiseler bizleri bambaşka yerlere getiriyor. Şu an günümüzde Türkiye'nin geldiği yer mesela baktığımız zaman bir 20 sene, 30 sene önceki Türkiye değil. Olumlu ya da olumsuz bir şey kastederek söylemiyorum. Fakat bir değişim var. Dünya değişiyor. 80'lerdeki gençlik algıları ya da gençlik tarzlarıyla 90'lardaki birbirini tutmayabiliyor. 2000'lerde dinlenen müzikle 2010'da dinlenen müzik arasında bazen dağlar kadar fark olabiliyor. 2017'lerde tekrardan belki yeni akımlar, yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni tarzlar ortaya çıkabiliyor. Biz de gençlik meselelerini rahatlıkla ve ciddiyetle ele alan bir yayıncılık, yayıncı olarak burada şunu düşündük. Bu değişimi, bu yenilenmeyi doğru bir zamanda ve doğru bir zeminde ve doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. O yüzden de sen de program başında buyurdun. Genç Dergisi'nin 12. yılında Genç Dergi'de bugüne kadar çok alışık olmadığımız bir değişiklik yaptık.
Evet.
Dergimizin boyutu büyüdü. Evet. Dergimizin sayfalarının dergimizin sayfalarının çeşidi değişti.
Evet.
Parlak bir kağıt kullanıyorduk, kuşe kağıttı. Şimdi bir daha nasıl söyleyelim, 60 gram gözü yormayan, yani ışığı emen bir kağıt kullanmış olduk. Evet. Enzo kağıt deniyor. Bunu kullanmış olduk. Boyut anlamında büyüdü. Yani ilk bakışta ya bu kadar büyük bir dergiye ne gerek var denebilir. Fakat şu an çok sevilen, çok okunan, gençlerin ellerinden düşürmediği tarz bu. Biz de hep şuna inandık. Yani tarzlar, şekiller kutsal değil. Yani biz bunu korkmadan yapmalıyız. Çünkü bizde bir şekil tutuculuğu yok. Yani kuşe kağıt dergi olur. Dergi sadece parlak kağıdı olur. Çok iyi bir şekilde kapağının parlaması lazım. Biz bunları hiçbir zaman öncelikli olarak, yani olması gerekenler olarak düşünmüyoruz. Biz muhtevanın kaliteli olmasına, muhtevanın gençliği cezbetmesini en önemli madde olarak düşünüyoruz. Muhtevadan sonra ikinci unsurlar girer. O da nedir? Güzel bir muhtevan varsa güzel sunman lazım. Çünkü bir hadis-i şerifte Cenab-ı Allah işini iyi yapanı sever buyuruluyor. Doğru mu? Yani ihsan kıvamında çalışan insanı Cenab-ı Hak sever. İhsanı nasıl algılıyoruz biz iş boyutunda? Yani yaptığın işe özen. Yaptığın iş seni heyecanlandırsın. Şimdi düşün, bir adam bal satıyor ama balı kendi yiyemiyor. Kendi çocuklarına yedirmiyor. Çünkü kendi o balın nasıl geldiğini, ne taktiklerle aslında bal olmaktan çıkardıklarını biliyor o balı. O yüzden kendisi yemiyor ama insanlara satıyor. Bu bal şifa olmaz. Bu bal yani hayır da getirmez o adama ticari anlamda. Bizde de şöyle, ya Genç Dergisi'nin 12 senelik yürüyüşünde şu, yani 12. seneye girerken çıkardığımız bunca sayının güzelliği, ihtişamı, değeri hep baki bana göre. Bunu açık yüreklilikle söyleyeyim buradan. Okumayı seven bir insana, yani şekil değiştirdin, değiştirmedin. Puntolar küçüktü, gözlerini yoruyordu, yormuyordu. İşte tasarımı kötüydü, tasarımı iyiydi. Bunlar hepsi ikinci, üçüncü dereceden ilgilendirir onu. Okumayı seven bir insan muhakkak bir şey okur. Bir şeyin peşine düşer. O yüzden biz 12 sene içerisinde de muhteva noktasında hiçbir şüphemiz yok. Ve bütün muhtevanın arkasındayız. Ve biz 12. seneye girerken hem muhtevayı güncellerken hem tasarımı güncellerken biz sadece bu dönemin rüzgarına, bu dönemin ihtiyaçlarına, beklentilerine bir cevap vermeyi kendi üzerimize bir borç bildik. Yani şöyle düşünelim. Müşteri geliyor. Bir tabak kuru fasulye istiyor. Bir lokanta işletiyorsun. Fasulyeyi verdiğinde her seferinde kimyon da var mı diyor.
Evet.
Siz diyorsunuz ki kimyon yok. Bir daha geliyor. Kimyon soruyor başka biri. Siz diyorsunuz ki kimyon yok. Üçüncü de birisi sorduğu zaman ne dersiniz? Ya buraya bir kimyon alsak iyi olur. Yani müşteri kuru fasulye yerken yanına kimyon soruyor. Yani bu doğal bir değişim ve dönüşümün göstergesidir. Yani bir talep var. Buna göre hemen bir şey arz edeyim. Eğer o adam inat ederse ya burası işte kurumsal bir firma. Burada standartlarımız var. Kimyon getiremeyiz. Çünkü kimi kullanıyor, kimi kullanmıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya bunlar bahanesi. Bu kutsal değil ki. Hemen kimyonu getirt hemen. Hatta iyi bir firma kimyonu sorar. Aa bir saniye efendim. Gider şeyine, elemanını aldırır onu. Adamın gönlünü eder. Bizde de Genç Dergisi'nde soruluyordu. Ya yazılar daha büyük olsa olur mu? Ya tarzı biraz daha gençleştirseniz. Ya daha da böyle dergiyi böyle daha canlı, daha cıvıl cıvıl hale getirseniz. Ya da bazı yazılar çok sıkıyor. Bazı yazıların yerine daha hayat dolu yazılar gelse. Ya da işte röportajlar neden hep iki sayfayla sınırlı oluyor? Bize yetmiyor. 4 sayfaya da taşırsanız. Bakın bunlar geri dönüşler. İnsanlar bu geri dönüşleri değerlendirip doğru adımları atarlarsa müşteri memnuniyeti artar. Biz hiçbir zaman okuyucumuzu bir klasik müşteri olarak görmedik. Fakat onların bize geri dönüşlerini değerlendirip bir revizyona, bir güncellemeye, bir yenilenmeye gitmezsek bu şuna dönüşür. Ben en iyi biliyorum. Benim bildiğim tarz doğrudur. Senin duygu düşüncen benim için önemli değil. Ama bu iş böyle olmaz. Yani karşılıklı bir etkileşim olmak zorunda. Biz de Salih bütün bu duygu ve düşüncelerle Genç Dergisi'nin 12. yılına girerken biz dergimizi muhteva anlamında yeni yazarlarla,
evet,
yeni usta isimlerle güncellemiş olduk. Dedik ki buyurun beraber yazalım. Bunun devamı da gelecek. Ya da mesela diyelim ki Metin Karaboşoğlu gibi yılların ustası. Dergimizde insanların, gençlerin yazılarını yorumluyor. Harika bir şey bu. Dedik ki Metin abi, yorumlamanın yanında sıfırdan yazıya başlayan ya da yazar olmak isteyen gençlere Yani biz size soru sorsak ya da onlar size soru sorsa
nasıl cevaplardınız?
Nasıl cevaplardınız?
Bunu istiyorsanız ben şimdi araya girerek sorayım abi.
Lütfen
de,
buyurun.
Bir yudum alın o şeyden, bitki çayınızdan.
Çok iyi olur.
Çünkü malum mevsimler de etkiledi bizi hakikaten.
Doğru, gerçekten.
Salkınlar var. Şimdi birincisi abi, editörden başlarınız hakikaten çok güzel. Ben bu başlık çok hoşuma gitti benim. Çünkü gencin 5 senedir içerisinde bulunuyorum. Yani hem bir çalışan olarak hem gönüllü olarak. Yol uzun, dert büyük, yenilendik. Yani çok zaten bütün başlıkları böyle. Yani hakikaten yazı başlıkları da öyle. Şimdi yol hakikaten uzun, dert de büyük ve yenilendik. Yani burada aslında 3 tane, hani paradigma mı diyeyim, 3 tane meseleden bahsediyorsunuz. 3 mesele aslında burada bahsedilen.
Şimdi, açabiliriz.
Bu 3 mesele çok önemli bence Süleyman abi. Yani editörden yazısı da zaten böyle hem genci tanıyanlar için çok şey ifade ediyor. Yani niye yenilenir bir insan? Niye tasarımını değiştirir? Zaten oturmuş bir dergi.
Doğru.
Kurumsallığını sağlamış. Bir, yani maddi olarak da bir şikayet yok belki Türkiye şartlarında.
Yani bu döngü böyle dönse
böyle dönebilir.
Tamam, zaten devam edebiliriz. Rahatımızı bozmayabiliriz.
Bu yol niye uzun mesela?
Doğru.
Hakikaten. Bu dert niye büyük? Niye yenileniyoruz? Hani çünkü hani Metin Karabaşoğlu gibi yani yılların ustasına abi yenileniyoruz demek.
Doğru.
Onun da farklı bir heyecanı. Helal olsun be dedirtiyor.
Doğru.
Bunu sormak istiyorum abi hakikaten. Bu yol uzun, dert büyük, yenilendik meselesi nasıl bir meseledir?
Bunu açabilirim. Yani yol uzun. Şunu kastediyoruz, yani Türkiye'de gençlikle ilgili çalışmamız gereken konular çok fazla. Yolumuz uzun. Yani bir genç dergisiyle, bir gençlik spor bakanlığıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gençlikle ilgili çıkan dergilerle işimiz bitti sanamayız. Yani bu uzun bir yol, yapılacak çok şey var, aşılacak çok engel var. Fikriyat anlamında çıtayı yükseklere çekmek noktasında yolumuz çok daha uzun. Yani 80'lerin 90'ların dergicilik rüzgarı esmiyor. Güçlü kalemlerin yetişmesi noktasında gerekli imkanlara ya da yetişmiş insanların öncülüğüne hala ihtiyaç duyuyoruz ve kısır bir noktada da kalabiliyoruz. 22 yaşında, 23 yaşında Ömer Seyfettin'in makalelerini okuyorum. Yazdığı ya inanılmaz güçlü, inanılmaz güzel. Ömer Seyfettin bir genç o zaman. Evet. Ama 22 yaşında Türkiye'deki dil değişimini, dönüşümünü sırtlayan, öncüleyen ve yani tüm dünyayı karşısına alıp bu böyle olmalıdır diyen bir insan. Biz şimdi 22 yaşındaki bir arkadaşımızla eğer yazı anlamında uzak, bu anlamda bir terbiye görmemiş, bir eğitim almamışsa o zaman yani normal bir paragraf cümle alamıyoruz. Bir yorum alamıyoruz ağzından. Bu korkunç bir şey. Ve dergideki yazarlar noktasında da Türkiye'de diyelim ki 30-50 arası, 60 arası yoğunluk var. Bize 20'ye düşürmek lazım bunu. 17 yaşında yani üslubuyla, diliyle vay bu çok güzel ya, bu ne cesur dedirtmek lazım. Ben bazen hatırlıyorum işte 27-28 yaşlarımda, şimdi 33'üm, tekrar hatırlatayım. Yazdığım yazılarda hafiften bir cesaret oluyorum. Birçok belki tepki toplayabiliyorsun. Birçok evet. Ne olduğunu olabiliyor. Ben
ahkam
hayır.
Mı kesiyorsun diyor.
Evet, ben halbuki ahkam falan kesmiyorum. Ama biraz cesaret lazım. Biraz kendimize inanmamız lazım. Fikri anlamda da gençlerin... Evet. Hepimizin gençlik anlamında yolumuz uzun. Yani büyük bir yol var önümüzde ve edebiyatla süslemeliyiz kendimizi, tarihle süslemeliyiz kendimizi, sosyolojiyle süslemeliyiz kendimizi, gençlik meselelerinin hayatın içinden ele alan insanların yazılarıyla süslemeliyiz ve ciddi ciddi yaşadığımız hayatı doğru anlatmalıyız. Doğru tespitler yapmalıyız, doğru tahliller yapmalıyız, doğru teşvikler yapmalıyız. Biz bunda geri kalıyoruz.
Evet.
Ve bu en büyük değişime sebeplerinden biri de buydu Salih. Yani Türkiye'de muhafazakar, müspet, İslami ya da Müslüman nasıl sınırlanır, nasıl tarif edilir bilmiyorum. Herkes kendince bir etiketleme içerisinde oluyor. Fakat en geniş manada muhafazakar, müspet camiaların dergilerinde o bir hayatsızlık, bir cansızlık, bir hayata dokunmama, bir fikir kavgası verememe, bir üslupta dirilik, üslupta yeniliğe erememe noktasında bir başarısızlık gösteriyoruz. Ve bunu da aşmak lazım. Yani bu bizim makus kaderimiz değil, kaderimiz değil. Ya da bu işte meydan vardı da at yoktu, at vardı da meydan yoktu. Şey böyle sarmalından çıkmamız gereken bir konu. İşte Türkiye kendi içerisinde değişiyor, dönüşüyor. Siyasi devrimleri oluyor, dönüşümleri oluyor, görüyoruz yani. Gezi yaşandı, FETÖ hadisesi oldu. Yani bu zor bir atmosfer, zor bir şeydeyiz yani, bir geçiş dönemindeyiz ister istemez. Peki burada dergilerde gençler ne alemde, neler yazılıyor, neler konuşuluyor, neler ciddi anlamda eline alınıyor, hangi meseleleri konuşabiliyoruz, hangi meseleleri konuşamıyoruz, bunlara bakmak lazım. Biz de o noktada yolumuz uzun diyoruz. Yani yol uzun. Bu uzun yola da insan güçlü niyetle çıkar. Yani bugün sen Ankara'ya gidiyorsan, otobüs olmasa, uçak olmasa, ona göre donanım sahibi olman lazım. Ayakkabın ona göre olacak. Duracağın yerleri ona göre bileceksin. Nerede hangi otobüsten ineceksin, nerede nereye bineceksin, onları bilmek zorundasın. Çünkü yola göre kendini hazırlayacaksın. Türkiye'de de özellikle gençliğin o özgüvenli, o imanlı, o aşklı, o şevkli, o böyle hakikaten böyle inancından, mukaddes değerlerinden, kendi o geleneğinde var olan usta fikir insanlarından, öncülerinden beslenip bu uzun yolu hakikaten aşkla, şevkle, inançla yürüyebileceği bir atmosfer, bir iklim oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde bu uzun yol zaten daha da şey gözükür gözümüze.
Zor gözükür.
Ya bu yol biter mi dersin? Bu yolun yokuşlarını kim aşar dersin? Ben burada ona vurgu yapıyorum. Yol Eyvallah. Uzun. Çünkü hemen de ardından ne geliyor? Dert büyük. Şuna inanıyorum. En büyük derdimiz bizim insan olmak, insan kalmak. Belki büyük konuşuyorum yine ama. Yani güzel bir insan olmak, güzel bir insan kalmak. Şu an bizi insanlığımızdan edecek o kadar çok şey var ki.
Evet.
O kadar çok şey var ki insanlığımızdan edecek. İnançsızlık pompalanıyor. Ahlaksızlık pompalanıyor. Tamam mı? Umursamazlık pompalanıyor. Herkes kendi hayatını yaşasın. Kimse kimseye karışmasın. Dünya umurunda değil. Bu düşünceler pompalanıyor. Yok deizm yükseliyor. Yok ateizm yükseliyor. Yok nihilizm yükseliyor. Şimdi bizim derdimiz büyük. Ben burada Allah'ın halifesi olarak bulunuyorum. İnsan olarak. Halife ne demek? O Cenab-ı Hakk'ın güzel sıfatları var. Esmaları var. Rahim, Gafur, işte birçok Settar. Bizde de bu tecelliler var değil mi? Bizde de merhamet var. Bizde de affedicilik var. Bizde de fedakarlık var. Bizde de güzellikler var. Ben bu esmaları ortaya çıkaracak bir varlığım insan olarak.
Evet.
Benim büyük bir derdim var. Yani ben burada bir yaşadım, oldum, bitti. Bir kaos içinde yaşıyorum. Dünyanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir amacı yok. En büyük tehlike zaten bu. Amaçsızlık, bir de anlamsızlık. Hmm. İki tane büyük virüs içerisinde yaşıyoruz şu an.
Çok önemli bir şey söylediniz.
Bak amaçsızlık ve anlamsızlık. Ve bu bizim derdimiz büyük. Bizim anlamımız da var. Amacımız da var. Neyim benim anlamım? Benim bağlamım var. Beni Allah yarattı. Seni de Allah yarattı. Bu dünyayı da Allah yarattı. Benim bir amacım var. Burada ne yapacağım? Aa, imtihandayım. Tamam. Nereye gideceğim? Bir cennet var. Cehennem var. Hesap var. Şimdi sadece yolda yürürken, affedersin demek ki yolda araba sürerken kurallara uymak zorundasın. Uyuma istiyorsan sana hesap gelir.
Eyvallah.
Hesabı gelir. Ödemem diyebilir misin?
Tabii.
Yaşıyorsan, TC sınırlarında yaşıyorsan, Türkiye Cumhuriyeti,
tabii, ödemek
kimlik
zorundasın.
Numaran varsa ve araban, plakan kayıtlıysa, 120'yi aşmaman gerekiyorsa, 130 açtıysan sana ceza gelir. Hesap verirsin. Ve şunu diyemezsin, niye hesap soruyorsun, siz kimsiniz?
Kamera var.
Kamera var ve sana der ki sen hatalısın.
Evet.
Şimdi şöyle bak. Yani trafiğin kuralları olduğu bir yerde kabul ediyorsun değil mi? Kimse trafik kurallarının felsefesini yapmıyor. Tamam yani insanın hayatı önemli. Hızlı yaparsan birisi ölür, bir şey olur. Bak adam gibi sür. Ciddi ciddi sür. Otomatik kabul ediyoruz. Vicdanımız kabul ediyor bunu. Hayatın bir amacı yok mu? Hayatın bir hesabı yok mu? Düşün şimdi Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da. Ya insan öldüren, barbarca kafaları ezen, parçalayan, katliamlar yapan bir adamla senin burada sabah işe giden, akşama işten dönen, namusuyla, iffetiyle yaşayan, çocukların rızkı için çalışan, karıncayı incitmemeye özen gösteren bir adam aynı sonuç alır mı ya? Aynı sonuçsa biz bittik demektir. Anlam bitti. Evet. Bizim dert büyük derken onu söylüyorum. Biz bu topraklar ya da kendi açımızdan dergimiz, Genç Dergisi büyük bir dertle yolda. Bizim hep anlamımız var. Anlamımızı biliyoruz ve hep de amacımız var. Bir hedefimiz var. Ben bunu daha önce de anlatmıştım. Bizim çocuklar, iki tane çocuk babasıyım. Allah bağışlasın, cümlemizinkine hayırlar versin. İki yavrumuz bir gün işte diyelim ki Osmaniye'deydik. Sıkıldılar. Böyle yaramazlık yaptılar. Hiç yani durdurmadılar bizi evde. Ben de o sıra bir şey yazmak zorundayım. İşte hanım da kendine göre misafirler, şunlar bunlar var. Orada çocuklar yani böyle birbirleriyle o kadar çok niza, sıkıntı çıkardılar ki dedim ki onlara bakın biraz sabredin dedim. Yarım saat, bir saat sonra sizi dedim Şenliktepe'ye çıkaracağım. Orası böyle yeşillik alan, orada oyuncaklar var, bir şeyler var. Öyle deyince ikisi de tamam dediler. Kavgayı bıraktılar. Bayağı güzel oynadılar. İki saatte yakın oynadılar belki de. Unuttular yani aradan geçen zamanı. Oradan şunu düşündüm. Bak çocukta bile bir hedef belirlediğin zaman aradaki zamanı katlanılabilir hale getiriyor.
Evet.
Diyor ki sıkıntı yok, sabrederim. Şimdi bize deniyor ki Salih, genç bir adam, ya Allah yok, maneviyat yok, hesap yok, hiçbir şeyin anlamı yok. Bu adam burada ızdırap çekiyor. Bu adam boğuluyor. Bu adam mahvoluyor. Çünkü her şeyini alıyorsun ondan.
Eyvallah.
Diyorsun ki hiçbir şey yok. O zaman bir şehit haberi geliyor. O şehide sanki böyle bir hayvan ölmüş muamelesi yapabiliyor. Vatan için öldü diyorsun. Ya vatan ne ki diyor. Ahlak diyorsun, umrunda değil. Bayram geliyor, kurban bayramı. Allah-u Teala bize bunu ikram etmiş. Fakirlerle paylaşalım, o kurban heyecanını yaşayalım. O diyor ki ben tatil yapıyorum bayramda, benim için bir anlamı yok ki diyor. Mukaddesat diyorsun, ya ne mukaddes diyorsun, geç bunu, eski kafasın sen diyorsun. İffetten bahsediyorsun, bu devirde iffet mi olur diyor. O zaman ne oluyor? Bittik biz. Yani biz insanlık olarak bittik, çöktük oluyor. Yarın o zaman hırsızla hırsız olmayan arasını kim ayıracak? Senin çünkü ahlaki değerlerin kalmadı. Ahlak kalmadı. Sen hırsızlığı sadece kanundan korktuğun için yapmıyorsun. Şu an hırsızlık serbest olsa sen vicdanen yapar mısın Salih?
Tabii yapılmaz aslında.
Ben vallahi billahi yapmam. Şundan, Allah'a inancım zaten. Birincisi beni tutuyor. Yani Allah'a inanan bir adam hırsızlık yapmaz. Benim Rabbim var, bana hesap sorar. Bana kızar, beni hesaba çeker. İkincisi, hadi kendi içinde ikinci vicdanım bana diyor ki ya hırsızlıkla nereye varacaksın ya? Birisinin bir şeyini çalarak sen kendini mahvedersin. Aklım, vicdanım bunu söylüyor. Şimdi kutsal yok, vicdan yok, merhamet yok, anlayış yok. Bütün değerler bitti. Dertsiz bir insan tipi çıktı işte. Şu an Suriye'yi niye dert ediyoruz biz memleket olarak? Biz insanız Salih. Şurada yürürken burası işte Küçük Çamlıca. Küçük Çamlıca'da yürürken bir çocuğu, bir adam öldüresiye dövüyor olsa, sen inip o adama ne yapıyorsun demiyorsan, sende de vicdan bitmiştir. Sende de o insanlıktaki değerler bitmiş, tükenmiştir. Demen lazım yani. Ne yapıyorsun abi demek lazım. Şimdi Suriye'de insan öldü ya. Öldü, bittiler ya. Bir ölümü şaka gibi konuşuyoruz. Ya öldüler. Öldüler. Bir sanatçımız Suriyeliler evine dönsün demişti. Ben burada ismini de vereyim. Demet Akalın hanımefendi. Sen sanatçısın ya. Sen, sana ne zarar var? Bu insanlar ölüyor. Bu insanlar yaralanıyor. Bu insanlar kendi içerisinde perişan oldular. Buraya geldiler. İki tanesi gasp etmiş. İki tanesi hırsızlık yapmış diye hepsine diyorsun ki evine dönsün. Ben böyle bir insan olamam, olmamalıyım. Sanatçıların bu noktadaki sorumluluğu daha fazla Salih. Biz böyle bir insan mıyız ya? Yani gasp oluyor, iki tane hırsızlık yapıyor Suriyeliler, hepsi evine dönsün. Biz bu kadar merhametsiz değiliz.
Evet.
O insan ölmüş, annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş. Şu an burada travma yaşıyorlar. Biz şöyle düşünüyoruz, yani Suriyelilere bakıyoruz falan. Ya böyle bir şey olur mu? Burada travma yaşanıyor. Burada tutunamayanların hikayeleri yazılıyor. Burada yeni dramlar yazılıyor. Yani buraya geldikleri zaman bitmedi iş. Bu, şunu demek istiyorum. Yüreğimizdeki derdi arttırırsak biz bu sözleri söyleyemeyiz. Ya da biz ne söyleyeceğimizle ilgili tekrardan düşünürüz. Ve dert o kadar çok ki. Yani zulümler bir yanda. Kendi içerisindeki yozlaşmalarımız bir yanda. Ülkemizin kaderi açısından düşünün. Yani o 1500 senelik serencamımıza bakalım bu topraklarda. Neler yaşadık, ne değişimler, ne dönüşümler. Şu 80-100 sene içinde yaşadıklarımıza bakalım. Daha dün millet birbirini öldürüyordu sağcı solcu suni tanımlamalarıyla. Daha dün 28 Şubatlar oldu. Daha 30-40-50 sene öncesinde Adnan Menderes gibi bir beyefendi astık ya. Bu ülke olarak Adnan Menderes'i astık Salih. Neler yaşandı? Şimdi ne demek istiyorum? Yüreğimizdeki derdin ne kadar büyük olduğunu bilmek lazım. Bu benim derdim değil şahsi olarak. Genç dergisinde ben o zaman stajyerdim, yani 19'lu yaşlardaydım. Şimdi 33 yaşındayım. Ben derdimi 100 katına çıkardım belki de. Çünkü ne yani, o kadar büyük ki dert.
Evet.
Yani o kadar büyük yapılacak şeyler var ki. Konfor, rahatlık, umursamamazlık, kendi hayatımı yaşayayım bizi bitirecek. Bu dünyada kendi hayatı için yaşamayanlar, başkası için yaşayanlar, başka meseleleri dert edenler, kendi küçük dünyalarından çıkıp ya bir koca bir dünya var, koca bir insanlık var diyebilenler, asıl insanlığın destanını onlar yazacak. Dert de o yüzden büyük dedim. Üçüncü olarak da yenilendik dedim. Yenilenme de bu yüzden lazım. Yani Mesnevi'de geçiyordu sanırım bir güzel beyit. Yani diyor ki sabah işte su gelir diyor, yağmur yağar diyor. Yağmur işte akarsuya dönüşür. Akarsu işte diyelim ki ırmaklara dönüşür. Irmaklar şeyleri döndürür. Değirmenleri döndürür, değirmenler buğday olur, buğdayları birisi yer, yiyen adam çalışır. Diyor ki yani hayatta diyor akış var diyor, akış. Durma diyor, ey işte o kendine has üslubuyla Mevlana Hazretleri, durma diyor. Durma, akışa, harekete katıl. bir şeyler yap, bir şeyler yap ve hep o yenilenmeyi takip et. Muhammed İkbal'in de öyle bir sözü vardı. Burada demişti, yani bu bizim topraklarda, yani bu kendi kültüründe söylüyor. Burada asıl olan diyor hep harekettir diyor. Duran kokar, duran bulanır, duran başlar böyle olumsuz düşüncelere. Duran yani kainattaki o harekete, o sonsuz akışa, o ilahi bir akış var. Şu değişim, dönüşüm sürekli oluyor zaten. Onun gerisinde kalır. O yüzden biz de yenilendik. Oradaki önemli ifade yenilenmektir. Yani yeni bir genç yok. Biz 11-12 sene önce Mehmet Lütfü Arslan ağabeyin etrafında kurduğu, o güzel insanlarla kurduğu dergide yenilik yapmadık. O dergiyi bırakıp yeni bir dergi kurmadık. Evet. Biz yenilendik. Yenilenmek de olur. Bazen yeni bir ayakkabı alırsın Salih. Sen yine Salih'sindir ama ayakkabı sende çok güzel durabilir.
Eyvallah.
Bazen güzel bir ceket giyersin. Ya Salih sana çok yakıştı derler. Ama bu senin Salih olmaklığını değiştirmez. Ya da özündeki o kimse, merhametin, anlayışın ona artı eksi bir şey katmaz. Eğer iyiysen süsünü arttırır. Biz de bütün yenilenmeyi biraz gencin o uzun yoldaki büyük derdinin daha süslü, daha güzel, daha böyle insanları da cezbedecek şekilde görünmesi için bu değişimi yapmış olduk.
Eyvallah. Çok da güzel oldu. İnşallah hayırlı olur abi.
Zaten İnşallah.
Hani derdin ne kadar büyük olduğu söylediklerinizden belli. Daha bıraksak hakikaten konuşulacak da çok fazla bir mesele var. Hani araya başka soru sokmasak. Dün ben de eve dönerken dolmuşa biniyorum, minibüse biniyorum. Minibüse bindim. Tabii iş saati, iş çıkış saati ve çok yoğun bir saat. Herkes gergin. İnsanların yüzleri hep asık. Böyle dolmuşta para uzatıyorum. Şunu uzatır mısınız diyorum mesela.
Üsküdar'dan Ümraniye.
Aynen
Üsküdar'dan Ümraniye. Onu da belirtelim.
Evet, Üsküdar'dan
daha canlansın.
Daha da canlanırım. Üsküdar'dan İmraniye'ye geçeceğim. Tam Üsküdar'da işte üniversitenin olduğu, Üsküdar Üniversitesi'nin olduğu yerden minibüse bindim. Parayı uzatıyorum. Bir tane işte abi var, parayı uzatmak istemiyor. Yüzüme öyle bakıyor ki, ya bana niye uzattırıyorsun parayı diyor mesela. Yorulmuş, bıkmış falan. Öyle bir karman şormandık.
Oradan hiç dokunma istiyor.
Hiç kimse birbirine temas etmek istemiyor. Evet. Kimse birbirine bakmak istemiyor. Ve uyardım ben şoförü, dolmuşçuyu. Dedim ki ışığı açar mısınız dedim. Işıkları kapatmış, loş kırmızı bir ışık var. O da geriyor insanlara.
Doğru.
Hissettiğim için, çünkü ışık mesela aydınlık olmayan bir ortamda. Doğru. İnsanların da bir bakışları değişiyor, yorgunlaşıyor. Ona rağmen açmadı. Havalandırmayı açmıyor. İşte diyor, üşüyor birileri diyor falan. Bir gerginlik, sataşmalar vesaire. Hakikaten çok kötü geçiyor yolculuk böyle.
Dedim bir gerilim.
Ve ineyim dedim. Yorgunluk da bende de var. Daraldım. İneyim dedim. Tam o sıra bir teyze bindi abi. Hakikaten. Çok ilginç bir diyalog oldu. Arkaya geç, teyze benim arkama geldi. Teyze yaşlı, bayağı yaşlı. Bir tane hep de oturanlar hanımefendi. Çünkü direkt baktım teyzeye yer verecek biri var mı acaba diye. Bir tane abla, böyle poşetlere falan var. Yanında da oğlu var. 10 yaşlarında falan. Oğlu ayakta duruyor. Sürekli onlar ikisi konuşuyorlar ama oğluyla. Teyze minibüse binince abla hemen teyze gel otur dedi. Yer vermek istedi. O da kızım ben işte birazdan ineceğim dedi. 100-200 metre sonra ineceğim dedi. Ya teyze otur falan derken inmedi. Tabii trafik de var. Normalde teyze 2 dakika sonra inecekti ama 10 dakika ayakta durdu. Teyze dedi ki orada yaşlı, yani o yaşlı olan teyze. Ben de biraz kendim denemek istiyorum dedi. Küçük çocuklar dedi hani böyle ayakta giderler ya dolmuşta, çok mutlu olurlar dedi. Ben de şu an yaşlıyım dedi. Ayakta gidebiliyor muyum, bakmak istiyorum dedi. Yani beni mutlu ediyor bu şu an falan dedi. Çok hoşuma gitti. Biraz konuştular. Çocuk sordu, teyze sen nerelisin dedi. Teyze de çocuk da, küçük çocuk teyzeyi tutuyor böyle hani düşmesin diye. Teyze ben Trabzonluyum dedi. O ben de Trabzonluyum. Neresinden falan derken çok muhabbet ettiler. Ama teyze öyle muhabbet etmeye başladı ki abi. İnanın ya, dolmuştaki herkes teyzeyi dinliyor. Teyze şu an şeyi anlatıyor. İşte bakın diyor, ne güzel ayakta gidiyorsunuz diyor. Hani ayakta gidebiliyorsunuz, ayakta durabiliyorsunuz diyor. Bir sokağa bakın diyor, ayakta duramayan insanlar var diyor mesela. Hani ben diyor mesela şu an yaşlıyım diyor. 73 yaşındayım diyor. Ayakta gittiğim için şükrediyorum Allah'a diyor. Allah bana ayakta gidebilmeyi nasip etti diyor. İnanın abi, herkesin böyle gözleri falan
yani
doldu.
Teyzemiz bize insan olduğumuzu hatırlattı.
Hakikaten yani.
Biz insanız.
Aynen yani.
Birbirimize muhtacız.
Eyvallah. Çok güzel, benim çok hoşuma gitti olay. Evet. Hatta dedim ki ya Süleyman abi olsa kesin bunu yazar dedim.
Yazardım. Şimdi bile yazarım. Şimdi bile yazarım.
Ben yani size anlatayım bunu.
Yani bakın, o karanlık, o sıkıcı atmosfere bir hayat dolu, hayatı görmüş geçirmiş bir insanın bakışı nasıl? Oraya geliyor belki biraz muziplikle, belki biraz farkındalığı uyandırma isteğiyle içinden. Evet. Bak ben ayakta durmaya çalışacağım diyor. Bak kendince orada bir kendine meydan okuyor. Yani kendisine direniyor. Oradakilere belki sesini biraz daha yükseltiyor. Belki doğaçlama bir şekilde onlara dinletiyor. Yani şunu hatırlatıyor bize. Biz insanız ya. Yani yaşlanıyoruz. Hayatın zorlukları var. Yani bu karamsarlık, bu mutsuzluk, o birbirimizden uzaklaşma isteği, bu hemen ben köşeme çekileyim, hemen ben eve atayım kendimi de aman rahatıma bakayım. bu bizim alışmadığımız bir şey aslında. Toplum olarak biz birbirini seven insanlarız. Sahabe efendilerimizle ilgili bir rivayet okudum. Allah Resulü'nün arkadaşları, yani sahabe dediğimiz insanlar. Onlarla ilgili bir tanesi rivayet şöyle. Diyor ki biz diyor boş kaldığımız zaman çarşıya gider gelirdik diyor. Sorarlardı niye gittin ki, bir işin yok. Olsun, selam verip dönmeye, yani insanlara selam verip döndük. Çünkü Resulullah Efendimiz'den tanıdığın tanımadığın kişiye selam vermek o senin imanının güzelliğindendir. Bunu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz noktasında tavsiyeler var. Şimdi tanıdıklarımızdan yüz çeviriyoruz. Tanımadığımızda zaten selam vermeyi sanki artık toplumsal bir ayıp merhalesine getiriyoruz. Bakın korkunç. Yani tanımadığın birine selam verdiğin zaman şu. Neden selam verdin?
Çıkarım var acaba.
Ne oldu? Ben tanımıyoruz ki, ne alaka?
Ama şey de var abi, yani yaşadığımız ülke olarak paranoya halini mahvetti biz hakikaten.
Evet, mahvetti. Bunu direnmeliyiz.
Eyvallah.
Hala ve hala diyorum ki şifa insanlarda. Bir insan insana şifa.
Eyvallah.
Bak girelim, selam verelim, merhaba diyelim, tanımadığımızla konuşalım. Konu açalım, öyle iyi gelecek ki.
Ve ben şunu fark ettim abi, hakikaten çok güzel bir yere temas ettiniz. O teyzenin refleksi de öyleydi. Mesela inerken işte şoför böyle acele ediyor, çabuk gidin hadi falan diyor. Teyze dedi ki Allah işte hayırlı işler versin oğlum falan dedi. Adam şöyle baktı falan, hakikaten adam şaşırdı yani, o da tuhaf hissetti.
Yani teyze aslında, hani belki yine büyük boylu konuşmuş olmayayım ama, yani bu toplumsal hayatımızın küçük görünmeyen evliyalarından yani.
Evet.
Onu böyle bir evliya payesi vermez insanlar. Evet. Belki derler ki yani evliya öyle mi? Evliya. Çünkü bakın nasıl gönül yapıyor. İnsana nasıl farklı
çok
telkinde.
İlginç.
Çünkü o şoför onu kim bilir. Ya hadi hadi diyor.
Evet.
Evladım Allah hayırlı işler versin diyor. Yani bu çok müthiş bir şey ya.
Yani o teyze mesela işte hareket etti, dolmuş. Çocuk da camdan teyze el sallıyor. Teyze çocuğa el sallıyor. Hakikaten süper bir böyle enstantane evet. Oldu. Hayatta böyle şeyler çok var abi. Biz
doğru.
Üniversitedeyken bazı böyle işte kutuplaşmalar olurdu arkadaşlar arasında. Siyasi gerilimler olurdu. Mesela gruplar birbiriyle konuşmazdı. Sonra bizi işte dekan hocamız çağırmıştı falan. Konuşmalar geçti vesaire. Sonra biz kendi aramızda şöyle bir şey yapalım dedik yani arkadaşlarla. Dedik ki aramızda bazı sıkıntılar oluyor. Hani bunları nasıl aşarız? Gidelim onlara selam verelim. Elimizi uzatalım. Ve hakikaten çok şaşırdı mesela onlar. Çok, o kadar şaşırdılar ki. Böyle hani gerçekten elini uzatıyorsun gibi hissettiler ve bazı şeyler düzelmiş oldu. Hani belki yaşımız itibariyle yaşadığımız gerilimler hallolmuş oldu. Genç Dergisi derdiyle çok söylediği sözle aslında anlaşılması biraz bizim kafamızdaki kötü oluşan tablolardan dolayı. Yani yaşadığımız süreçler, atmosferler,
şablonlardan
dolayı anlaşılması bazen zor oluyor. Ama
doğru.
Söylediği şey
doğru.
Hakikaten çok önemli bir şey. Bunu
doğru.
İyi okuyan bir insan
doğru.
Okuması gerekir herkesin, gençlerin özellikle.
Çünkü Türkiye'de dergicilik de öyle hapsediliyor.
Evet.
Mesela diyelim ki şimdi birçok dergi var. Dergiyi hemen kapağından, adından, içeriğinden bir etiketliyoruz. Ya bu diyelim ki sol dergidir. Ya bu Allahsızların dergisidir. Ya bu muhafazakar dergi. Ya bu cemaatçilerin dergisi. Ya bu şu tarikat dergisi. Böyle yaptığımız zaman aslında şeyi de göremiyoruz. Yani oradaki güzelliği de göremiyoruz. Ben burada isim vermeyeceğim ama... Yani belki hiç okum, yani hiç Süleyman Ragıp Yazıcıların okumayacağını düşünülen dergileri çoğu zaman alırım. İçine okurum. Ön yargısız bir şekilde. Yazıları objektif bir şekilde değerlendirmeye çalışırım. Ve bu beni zenginleştirir. Aksi takdirde peşin hükümlerle, ön yargılarla yaklaştığımız zaman zaten hep ötekileştiriyoruz. Gençte de böyledir. 12. senesindedir. Belki çoğu kişi kafasında bir yere koymuştur. Şablonlara koyulmuştur. Sosyal medyada yazılanlara bakıyorum. Kimisi şöyle bir dergi demiş. Kimisi onların kafası bu demiş. Bir tane bir yazar. Bize mesela bir, hatta bu Yardoç düzeyinde birisiydi. Hiç unutmuyorum. Bir yazısını yolladı. Ben kendimce hani yani güzeldi ama daha önceden yazıldığı için yayınlamama gereği duyduk. Yani bunu aslında çok güzel bir yazı fakat daha önceden biz çok yayınladığımız için kendisine hani bunu başka yerlerde değerlendirebileceğini, bizim için şu an hani belki öncelikli olamayacağını söyledim. O beyefendi yani gıyabımızda işte bu cemaat dergileri böyledir, bu tarikat dergileri böyledir. Bunlar şeyhlerine soramadan, bunlar ustalarına soramadan bir iş yapamazlar. Bunlardan fikir çıkmaz, bunlardan bir şey olmaz. Bir dakika ya, bu ön yargı, bu suizan, bu peşin hüküm nereden geliyor? Ben kendim... Yani bu Genç Dergisi'nde özellikle öyle de güzel bir yayın kurulu, genel yayın yönetmeni, öyle bir tabii işleyiş vardır ki. Yani biz iyi yazıyı, değerli yazıyı ve oraya gerçekten girmesi gereken yazıyı asla o beyefendinin bizi suçladığı ya da bizi ön yargıyla algıladığı gibi asla bir düzenekten geçmedik. Ama demek istediğim şu, kafalar şablonlarla dolu olduğu zaman ya da etiketleme, ön yargı yaptığımız zaman zaten oradaki güzelliği göremiyoruz. O yüzden ben hala söylerim, dinleyicilerimizden özellikle genç arkadaşlarım varsa bunu bir kardeş, bir abi tavsiyesi olarak söylüyorum. Yani hayata ön yargısız bakabilmek kadar, peşin hükümlerden arınabilmek kadar, etiketlemelerden, şablonlamalardan kurtulabilmek kadar güzel bir şey yoktur. Bunu ne kadar erken yaparsak o kadar iyi. Çünkü bir insanız, insan gibi yaşama derdindeyiz. Birbirimizden nefret ettikçe, birbirimizi bir yerlere, şablonlara, peşin hükümlere, ön yargılara hapsettikçe birbirimizin güzelliklerini göremeyiz. Ve birbirimizi sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyiz. Bu sözlerle bitirmiş olayım bu cümleleri.
Eyvallah abi. Tabii mesele çok. Editör başlığınızda ifade edildiği üzere dert büyük abi. Konuşulması gereken, konuşacağımız şey de çok. O yüzden belki derginin genel içeriğinden de biraz söz etmemiz lazım. Neler oldu, neler değişti gibi. Dergi bir kere genç dergisi boyut olarak değişti. Boyut artık büyüdü. Daha büyük bir dergi. Sayfa sayısı arttı. Artık daha fazla sayfa var. Bu da ne anlama geliyor? Daha fazla içerik var.
Doğru.
Mesela dosya çalışmaları artık daha çeşitli.
Hani doğru.
Eskiden de öyleydi zaten. Hani genç dergisi hakikaten çok güçlü bir dergiydi. Zaten bunu yapabilmek güçlü bir kurumsal hafızaya sahip olmak demek. Yani Lütfü Arslan abimizden hakikaten Allah razı olsun çok sağlam bir temel üzerine dergi oturttuğu için en baştan beri kurucu olarak. Derginin devamı belki sizin açınızdan da öyle hani
daha kolay.
Daha kolay oldu. Tabii. Hani böyle daha dağınık tabii. Bir şeyi devralsaydı yani şey tabii. Düzen olsaydı arkanızda bu kadar kolay yapamazdık ki Lütfü abi çok destek verdi yenilenmeye. Doğru. O da zaten hala baş yazılarıyla dergimize devam ediyor.
Ki kendisi öyle birisi zaten.
Evet. Kendisi zaten
yani
yeniler.
Yenilenmezsek o bizi yeniler.
Evet.
Burası önemli.
Biz yeniler de doğru evet. Haklısınız abi. Dergide Muhittin Şekur'la bir röportaj var. Şu an Amerika'da kendisi. Çok güzel bir röportaj. Yusuf Temizcan yaptı. Mesela kapakta Muhittin Şekur'un fotoğrafı var direkt röportajdan evet. Üzere. Bu mesela evet. Çok güzel bir tarz olmuş.
Gerçekten öyle. Ben de şu an mesela bakın çıkalı belki 20 gün olacak biz hazırlayalı. Şimdi hala bakıyorum. Yani çok seviyorum. Yani bir çocuk hani nasıl diyeyim ki oğluna, kızına bir şey giydirdiğiniz zaman birisine gösterirsiniz tatlı tatlı. Aynen böyle şu an. Yani genç dergi şu an dinleyicilerim şöyle hayal etsin. Yani böyle... Size tutuyorum böyle hani bakar mısınız diyorum. Çünkü severek yaptık ya. Gerçekten yani özendik ve sevdik. Onun yüzden hani sevileceğini ümit ediyoruz. İçinde sevgi var, muhabbet var, fikir de var.
Arka kapakta da normalde genç dergisi ve hani birçok derginin yayıncılık anlayışında arka kapaklarda reklam olur. Bunu yayıncılar iyi bilirler. Dergi takipçileri de iyi bilirler. Yani en arka kapağına baktığınız zaman reklam görüyorsunuz ama yeni bir tarz artık bu. Lütfü abiyle hatta geçen bunu da konuştuk. Dedi ki bu tip dergilere bir isim bulmak lazım artık dedi. Yani bu dergilerin bir adı olması lazım dedi.
Doğru.
Bu dergilerin de arkalarında şiir, yazı gibi muhtevalar
poster.
Bulunur. Poster olur mesela dediğiniz gibi. Genç dergisinin yenilenen ilk sayısında da arka kapakta yine size ait olan bir fotoğraf. Yani ya da genç arşivinden bir fotoğraf. Yani
evet.
Fotoğraf bize ait yani.
Evet.
Tabii efektler var fotoğrafta. Ve sizin Güzel Gölgeli kitabınıza da bulunan bir şiir bulunuyor.
Doğru.
Şimdi ben normalde hiç burada şiir okumadım abi.
Doğru.
Ben genç zamanında yani 2,5 seneyi aşkın bir zamandır burada mikrofonun karşısındayız. Hiç şiir okumadım. Şiir okumam da aslında iyi derler ama.
Olur.
Cesaret edemiyorum. Ama siz eğer kendi sesinizden şiiri de hani arada böyle okursanız program... çok daha olur. Güzelleşir yani hakikaten.
Benim için hiç fark etmez.
Takdir
sen de
edersen.
Okuyabilirsin, ama ben de okuyabilirim.
Sizin sesinizden daha güzel olur.
Pekala.
Hazır olduğunuzda da okuyabilirsiniz.
O zaman onu şöyle söyleyeyim.
Birden söyledim böyle siz de...
Şimdi şöyle, gönlümüzden bizim gerçekten Bessami Yazgan, Halit Yasir Özoğul gibi... Zaten bizler çok yakından tanıdık, çok güzel şairlerimiz var. Lütfü abi fakat kendisi ilk senin şiirin olsun dedi. Ben de dedim ki yani doğrusu... Hani biz alışık değiliz şu noktada. Zaten derginin editörlüğünü yapıyorum. En arka sayfaya da şiirimi koymayı kendi adıma hiçbir zaman talep etmezdim. Fakat Lütfü Arslan ağabeyim, çok sevdiğim, kıymet verdiğim bir isim. O da benimki olsun deyince, yani seninki olsun deyince ben de ona sade metinlerdeki cezbe şiirimi yolladım. Çok hoşuna gidince o gayet güzel deyince yayınlama cesareti de bulduk. Öyle yayınlamış olduk.
Paylaşırsanız seviniriz abi.
Peki. Sade metinlerdeki cezbe. Bulgur pilavı ağlatabilir beni. Bazen böyle oluyor, çok hisleniyorum. Doğrusu varlık sevinci bu, tarifsiz. Seviyorum, hayret ediyorum. Birileri insan kılığında aşk. Olan biten kutsalın sözcüsü. Sonsuz ihtimalli sanatkar Allah. Canımın canı, kalbimin gözcüsü. Mana talebim var erenlerden. Gariplerin duası sermayem. Yol soruyorum bilenlerden. Vuslatsız bitmesin hikayem. Çiçekler gibi kokar insanlar. Meczuplar dünyanın gülü. Aklı olmayan herkes deli değil. Aşkı olmayan herkes ölü. Eyvallah.
Ağzınıza bir sağlık, şey. Yüreğinize sağlık. Tabii Anşina kitaptan, Anşina yayınlarından Süleyman Ragıp Yazıcıların Güzel Gölgelik adlı şiir kitabı çıktı. Bununla beraber Anşina kitap birçok eser yayınlamaya başladı. Doğru. Mehmet Ütü Arslan'ın Uyanır Rüya Vaktidir, Mehmet Dinç'in Bırakma Kendini, Murat Arslan'ın ve Mesut Kaya'nın kitapları. Şimdi Taha Kılınç'ın, gazeteci yazar.
Doğru.
Taha Kılınç'ın ve Hatice Sarıtan hanımefendinin kitapları çıkacak. Süleyman abimizin de İlk şiir kitabı çıkmış oldu ve oradan bir şiir.
Doğru.
Çok güzel bir şiir.
Eyvallah. İnşallah hakikaten beğenilir. Çünkü şairlik iddiamız hiç olmadı.
Eyvallah.
Yani bir şiir kitabı çıkarmak da öncelikle hiç düşüncemiz değildi. Fakat Abdurrahim Yüce, Genç Dergisi'nin grafik tasarım şefi, o böyle bir sürpriz hazırlayıp geldiği için ve sonradan ben de baktım, hani çok beğendim. Yani kendi şiirlerimi böyle kitap halinde görünce hoşuma da gitti. Tamam dedim. İnşallah insan içine çıkabilir. Hani süslersiniz, biraz saçını tararsınız ya.
Evet.
Biz de taradık saçlarını, süsledik. İnsan içine çıksın dedik. Bakalım bahtı ne olur.
Eyvallah. Şimdi Genç Dergisi'nin editörünün hikayesini dinleyince derginin de nasıl bir mana dengesinde, nasıl bir muhteva derinliğinde olduğunu herhalde anlıyorsunuzdur. Yani Süleyman abi özellikle biz tahsih yaptığımız gecelerde, Genç Dergisi'ni çıkardığımız akşamlarda kalırız yani dergi binasında. Orada sabahlarız böyle. Sabaha kadar hem muhabbet ederiz, beyin fırtınası yaparız, dergiyi okuruz. Süleyman abi özellikle editörden yazısını yazarken derin okumalar yapar, annesini arar.
Çikolata yer.
Çikolata yer. Bazen çorba içmeye gideriz. Yani inanılmaz muhabbetler olur. Yani beklediğimiz akşamlardandır. Bizi ararlar böyle. Hani abi biz de gelebilir miyiz diye sorarlar bazı arkadaşlar. Çok özel keyif aldığımız akşamlardır. Çok ilginç müzikler dinleriz yani. Müzikten müziğe geçeriz. Süleyman abi de o akşamlarda bizlere şiir yazar. Yani sevdiklerine, dostlarına, annesine yazar. Bir olay yaşamıştır. İlham gelir yani hakikaten. Bu şiirleri de Abdurrahim abiye bazen bizlere paylaşır. Atar yani yakın olduklarına, hissettiklerine. Şiirlerini atar. Abdurrahim abi de yıllardır o şiirleri biriktirmiş. Hakikaten çok ince ve hassasiyetli bir davranış. Şiirleri biriktirmiş ve toplamış. Sonra sürpriz olarak iki tane baskı hazırlamış kendisi. Normal bir baskı merkezinden baskıları almış. Süleyman abiye de böyle birden sununca Süleyman abi tabii şok oldu. Yani ilk defa şiirlerini basılı olarak görmüş oldu. Tabii içinde hatalar vardı vesaire ama bir ilham olmuş oldu ve sonunda onları düzenledik. Süleyman abi de baskı yaptık abi, artık basalım bunu kitap olsun diye. Ve şu an hakikaten satışlarda bence kötü değil abi. İlk şiir kitabına göre şairlik ve şiirlik yani konuşan hakikaten başka yerlere gidiyor ama şu anki Türkiye atmosferinde şairlik ve şiirlik sanki bir atmosferin ya da bir grubun üyesi olmakla eşdeğer bir şey. Yani siz aslında cesur da bir davranışta bulunuyorsunuz.
Doğru.
Çünkü bir çevrenin müntesibi değilsiniz aslında.
Doğru.
Bu da aslında riskli bir şey. Genç Dergi'nin yenilenmesi gibi. O yüzden diyorum yani editörün kim olduğuna bakarak Genç Dergi'nin ne olduğunu az çok anlayabilirsiniz. Lütfü abi de başta olmak üzere. Onların hayat tarzları, hayat anlayışları bu dergiye çok yansıyor. Muhabbetin had safhada olduğu hakikaten ve insanlığın, insani bakış açısının çok yüksekte olduğu bir anlayış. Ve bu yüzden de muhabbet bu kadar fazla Genç Dergi'ye teveccüh bence bu kadar fazla diye düşünüyorum. İnşallah Allah
Allah utandırmasın.
Utandırmasın.
Ve Allah daim etsin.
İstikametimiz inşallah onun rızası üzerine olsun.
Amin.
Her zaman diye bize dua ediyoruz abi.
Amin.
Dergi böyle çok güzel. Mesela yeni işte benim belki hani üzerinde olduğum bir sayfa bu ama
olur.
Genç Buluşmalar adlı bir program yapıyoruz. Genç ilk genç kahvaltıları dedik, genç buluşmaları çevirdik. Geçtiğimiz yıl başlayan 2016 yılının başlarında başlamıştık ve 20'den fazla ismi ağırladık. İşte kurumları ağırladık. Yani 25'e yakın aslında kurum ve kuruluşu ağırlamış olduk. Ağırlayıp özel isimler gibi, yani daha çok bizim öncü dediğimiz ya da belli döneme damga vurmuş isimleri davet edip has bir halkayla, gence gönül vermiş has bir halkayla, 20-25 kişilik, bazen 30'u geçen bir halkayla ilk önce kahvaltı yapıp ardından da konuğumuzu özel bir bağlamda dinlediğimiz, işte Süleyman abinin moderatörlüğünde geçen buluşmalar bunlar. Konukların birçoğunun ben hayatımda ilk defa böyle bir kendimi anlatıyorum dediği, hiç unutmuyorum. Bir abimiz demişti ki ya ben hayatımda ilk defa şu an kendimi anlatıyorum. Hanımım bile bunları bilmiyor demişti yani. Doğru. Belki 25-30 senelik evli. Çok yani çok etkilenmiştim. Çünkü dedim ki adam bizimle mahremini paylaşıyor. Birincisi biz bu güveni nasıl sağladık, bu samimiyeti. İkincisi şu an anlatacağı şeyler aslında iyi bir dinleyici için kitaplardan, sohbetlerden daha önemli. Ve şu an
yaşanmış tecrübe.
Evet, tabii bu projenin de fikir sahibi sizdiniz. Dergide yer verelim dediniz. Dergide işte Halit Bekiroğlu abiyle, Önder Başkanı kendisi, olan buluşmamıza notları paylaştık. Yani bence süper bir muhteva oldu ve çok beğenildi.
İnşallah devam edecek.
İnşallah devam eder tabii. Yani buluşmalarımız çünkü devam da ediyor zaten. Yine birçok ismi ağırlamaya devam edeceğiz. Çok
belki
güzel
bir
sayfalar.
De hediye kitaptan bahsedebiliriz.
Tabii abi, ona da gelelim.
Süremiz ne kadar kaldı ben de bilmiyorum.
Süremiz biraz daha var abi.
Tamam.
Ben onu inşallah ayarlayacağım. Hediye kitabımızı Mehmet Yüzvarsan abimiz hazırladı. Dedi ki isimli bir kitap. Siz bahsederseniz umarım daha iyi olur diye düşünüyorum. Kitabın sürecinden, hazırlanma sürecinden.
Olur. Yani şimdi doğrusu...
de şunu söyleyebilir miyim abi?
Evet.
Biz de yani sizin de hani kitap çıkarmanız serüveni de biraz öyle oldu. Yani kitap bizde şöyle bir şey yok abi ya. Hani üretelim, hadi kitap yazalım. Hani.
Yok evet.
Hakikaten bizde kitap şöyle çıkıyor.
Yok yani.
Süleyman abi biz baskı yapıyoruz abi, kitap çıkar artık.
Şey,
Lütfü abi siz hazırlasanız. Ya Lütfü abi lütfen, hani çok güzel olur abi. Abi rica, hatta önden Lütfü abiye hani gaz demeyeyim de.
Bir ikna edici süreç lazım.
İkna edici süreç lazım. Yani Lütfü abiye diyoruz ki abi siz hazırlayın. Çünkü hakikaten bu tevazu, bu alçak gönüllülük, bu ya olur mu acaba deme çok fazla.
Doğru. Bu belki yani hem olgunluğun da göstergesi. Evet. Yani bir hırs yok için içerisinde. Yani çünkü bu kitap işleri ister istemez insanların nefsini de palazlandırabiliyor. İşte ben oldum, benim kitabım var artık, en sonunda bastım. Yani bu duygudan arınmak lazım. Çünkü yani kitap basmak kolay. Gerçekten. Yani biraz para biriktirirsiniz, bir işte matbaayla anlaşırsınız, kitabınızı basarlar. Fakat hedef bu değildir yani. Kitabı olmak, olmamak bunlar öncelikli meseleler değildir. Dedi ki de Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimize uzun zamandır kendisi Facebook'ta, Twitter'da dedi ki diye cümleler yazar. İşte dedi ki dostluğuyla nispeti ilahi olanın dostluğu da ilahi ebede uzanır mesela.
Evet.
Bu tür güzel ağır cümleler, önemli cümleler. Yani az sözle çok şey ifade eden cümleler. Az kelimeyle çok şey ifade eden. Ben de Lütfü abiye bu dedikileri güzel bir kitap yapsak demiştim. İlk başta tabii muhtemelen çok anlamlı bulmamış olabilir. Çünkü yani onun belki gönül dünyasından, birçok güzel insandan, büyüklerden, Allah dostlarından, irfan ehlinden, gönül ehlinden derlediği cümleleri dedi ki diye paylaşıyor. Tamam mı? Yani kendisi yok zaten ortada. Dedi ki yani onlardan biri böyle dedi. Çünkü biz bazen kim söyledi diye çok takıyoruz hali.
Eyvallah.
Yani Mevlana Hazretleri mi dedi, Alaaddin Attar mı Hazretleri mi dedi, işte Ataullah İskenderi Hazretleri mi söyledi. Yani tamam doğru da hani o dedi bu dedi yani karışabiliyor, rivayet eksik olabiliyor, atfedilen bir cümle onun olmayabiliyor. Yani burada esas olan güzel sözün gönlü beslemesi. Şimdi sen yaklaşık 10 saat boyunca aç kalsan sonra yorulursun. Muhakkak bir yerde bir şeyler yeme ihtiyacı duyarsın. İnsanın gönlü de böyle. Düşünceleri de böyle. Fikirleri de böyle. Yani beslenmek zorundayız. Çünkü acıkıyoruz yani aslında. Gözle görülmüyor fakat gönlümüz acıkıyor. Düşüncemiz acıkıyor. İşte bu yüzden Lütfü Arslan ağabeyimiz de geleneğimizdeki güzel, gönlü besleyen, fikri besleyen cümleleri, güzel sözleri dedi ki formatında paylaşıyordu. Şimdi hediye kitapta da bu cümlelerin altına şerhleri yazdı. Yani bir güzel cümle var ama onunla ilgili Lütfü Arslan abimiz kendi gönül dünyasında onu nasıl algılıyor? O cümleye neler katmak istiyor? Ya da o cümleyi nasıl genişletiyor? Kendisi bunları kaleme aldı. Allah nasip ederse bu sene Genç dergisine abone olan tüm okuyucularımıza hediyemiz. Ki güzel bir sürprizimiz de var. 100 lira olan abonelik bedelimizi bir şekilde değiştirmemiş olduk. Bu sene de aynı şekilde yani 100 lira karşılığında Genç Dergisi'ne 12 ay abone olan tüm okuyucularımıza Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimizin Dedi Ki isimli kitabını hediye edeceğiz. Bunu da vurgulamış olayım.
Eyvallah. Programın sonuna geliyoruz abi yavaş yavaş. Ben hani kısa da olsa derginin üzerinden bir geçmek istiyorum. Muhteva anlamında neler var ondan da bahsetmiş olalım. Genç Dergisi 133. sayısında 12. yılında Ekim sayısında yenilenmeye gitti ve çok özel sayfalar devam ediyor. Türkiye gündemi, dünya gündemi sayfaları yenilenmiş oldu. Genç Nostalji diye bir sayfa var. Burada Genç Dergisi'nde önceden, önceki yıllarda, 2010 yılında, 2006 yılında, 2016 yıllarında mesela hani farklı alanlarda, farklı bölümlerde yazıları yayınlanan isimlerin bölümlerine, kesitlerine yer verildi. Çok güzel bir sayfa oldu. Lütfü abimiz yazdı yine. Çok güzel bir yazıyla. Deizm üzerine bir dosyamız var. Şu an gençlerin hani üzerinde gündemde olan bir mesele bu. Çünkü deist mi oluyoruz, ateist mi oluyoruz, kim ne olduğunu bilmiyor. Ve din yorgunu gençlerde yeni bir gündem de var. İnşallah Genç Dergisi'nde bunu da işleyeceğiz önümüzdeki ay. Yine ciddi bir dosya yani hakikaten. Cemaatler bir tehdit mi diye sorduk kanaat önderlerine, yazarlara, çizerlere. Onlardan aldığımız cevaplar var. Cemaat ve tarikat meselesi malum çok tartışılıyor hala. Bunu sormuş olduk ve aldığımız cevaplar cemaat ve tarikatların bir tehdit olmadığı fakat tehdit gibi gösterildiği üzerine tabii okuyunca daha net anlaşılıyor yani yorumlardan. Bizimki belki biraz daha ucu açık kalabilir. Muhittin Şekur'la röportaj var. Kapakta da kendisinin zaten fotoğrafı bulunuyor. Kim bu amca diye merak edenler bakabilirler kim olduğunu. Seyyah Adem Özkes'e Adem abi Sri Lanka notları olarak şu an devam edecek. Malum Kaçak Yolcu kitabında Afganistan notlarını kitaplaştırdı. Şimdi Sri Lanka notlarıyla başlamış oldu. Sri Lanka seyahatini anlatıyor. Ta Kılınç abimizin bir başka açıdan köşesinde Hocam Nereye başlıklı bir yazısı var. Bu yazıyı da özellikle Arap ve hani Orta Doğu kültüründeki o mevcut gündemi merak edenler bu yazı üzerinden genel bir resme sahip olabilirler Doğru. düşünceye diye düşünüyorum.
Doğru yani. Çünkü Sudeys evet. Amerika ile birlikte yani Mekke'nin dünyayı yönettiğini söylemişti Kabe imamı. Bu kafa karıştırdı tabii. O konuyu yazdı. Evet. Sudeys'in bu sözlerden ne kastettiğini ve neden böyle söylediğini Ta Kılınç o bölgenin uzmanı olarak güzel bir şekilde dile getirdi.
Yine Davut İbrahim'i ile bir röportajımız var. Türkiye'deki yabancı öğrenciler Ömer Faruk Özbil şu an röportajı yaptı. Çok güzel bir röportaj oldu. Yeni başlayanlar için Arakan. Bu da yeni bir köşemiz. Yıldıray Oğur'la bir röportaj var. Gündem meseleler olsun, kendi özel hayatıyla alakalı olsun. Selim Teriyakioğlu'nun yazısı devam ediyor. Yani Genç Dergisi dop dolu. Osman Nur Topbaş Hoca Efendimizin bir kıymetli yazıları var yine dergimizde. İki mühendis konuşuyor diyoruz. Tweet zinciri ve blog zinciri başlıklı. Çok güzel bir sayfa oldu. Ayşegül Genç'in yazısı. Yani Genç Dergi dop dolu. Saysak şu an hani 5-10 dakika üzerine konuşmak lazım. Mehmet Dinç'in gençlik halleri, Mehmet Dinç'le gençlik halleri diye. Belki yine devam edecek sayfalarda önümüzdeki Doğru. aylarda bir köşe var. Çok keyifli. Yani bir insanın hayatından kendi hayatına örnek alabilme. Yani her insan bir ayettir demişti Adem Ergül. O söz üzere belki hani bir insan hayatındaki bizim hayatımıza geçen şeyler ne olabilir? Nasibimiz ne olabilir üzerine? Bir Şey adlı bir köşe var. Büşra Nur Turan hanımefendi hazırladı. Gökhan Gökçe'nin Kızıl Elma köşesinde yine o Türk medeniyeti, Türk iklimiyle alakalı, Türklük iklimleri, Türk İslam ufkuyla alakalı yazıları. Mehmet Köprülü, Halit Yasir Özor abi. Genç Dergi dop dolu abi. Sinan Özgenç. Yani sayıyorum, süre de bitiyor. Doğru. Ramazan sıkıştırıyor.
Devamını artık dinleyeceğiz.
Devamını dinleyicilerimiz takip etsinler. Bülent Ata dergimize katılmış oldu. Çok kıymetli bir yazı yazdı o da. Çek bir film başlıklı. Muaz Erdem, Yusuf Temizcan'ın yine BKZ köşesi var. Sami Yaylan'ın. Hande Berra hanımefendinin köşesi bulunuyor. Ve Genç Dergi dop dolu abi. Metin abi sayfasını yenilemiş oldu. Muhammed Murat Tutar bilişim köşesinde bilişim gündeminin nabzını tutuyor. Merve Özkan foto hikaye köşesinde foto hikayeleri yer veriyor. Ve 10 soruda genç hazırladık bu sene. Ödüllü testimizde de 10 soruda genci soruyoruz. Hediyemiz Kindle. Geçen sayının talihsi Fatih Aslanmış. Diyerek programımızı toplamış olalım abi. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Okurlarımıza, dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle davetiniz için. Aynı zamanda tüm dinleyicilerimize muhabbetlerimi, hürmetlerimi iletiyorum.
Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenler, bugün Genç Dergisi editörü Süleyman Ragıp Yazıcıları ağırladık. Süleyman abiyle Genç Dergisi'nin yenilenen sürecinde neler oldu, neler değişti, ondan bahsettik. Çok istifadeli, keyifli bir program oldu. Süleyman abiye, Mehmet Ütfarslan abimize selamlarımızı iletiyoruz biz de. Bu güzelliğe vesile oldukları için Genç Dergisi'nin daha farklı bir boyutta ve daha farklı sayfalarda seslenmesine vesile oldukları için. Programımızı dinlediniz. Genç Erkam Radyomuz 105.0 frekansı İstanbul ve 104.9 frekansı Ankara olarak değişti. Sadece iki yerde. Bunu belirtmiş olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.